Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 30. Ayrım. Meredith dolabın daha arkalarına baktı ve annesinin şifonyerinin önünde durdu. Burada annesini ortaya çıkaracak bir şey vardı. Olmalıydı. Hangi kadının meraklı gözlerden sakladığı bazı hatıra eşyaları yoktu ki? Odanın içi çok az görününceye kadar kapıyı kapayıp şifonyere geri döndü ve üst çekmeceyi açtı. İç çamaşırları üç yığına ayrılmış, düzenli bir şekilde katlanmıştı. Beyaz, siyah, gri. Çoraplar buna benzer renkli toplar halinde organize edilmişti. Çekmecenin köşesinde birkaç tane sütyen vardı. Meredith parmaklarını çekmecenin altında gezdirerek zeminin pürüzsüz ahşabını hissetti. Suçluluk duygusu yüzünü buruşturmasına neden oldu ama ikinci ve üçüncü çekmeceleri açarak düzenli bir şekilde katlanmış kazaklar ve tişörtlerle devam etti. Diz çökerek en alttaki çekmeceyi açtı. İçinde pijamalar, gecelikler ve modası geçmiş bir mayo buldu. Saklı hiçbir şey yoktu. İç çamaşırlarından daha kişisel hiçbir şey yoktu. Meredith hayal kırıklığına uğramış ve birazcık utanmış bir halde çekmeceyi kapattı. İçini çekerek ayağa kalktı ve giysilere bakarak orada öylece durdu. Hepsi kusursuz bir şekilde organize edilmişti. Her şey yerli yerindeydi. Burada uymayan tek şey dolabın en arkasında asılı duran safir mavisi yün paltoydu. Paltoyu hatırlıyordu. Annesinin bu paltoyu bir kere küçük birer kızlarken gittikleri fındık krambalesi için giydiğini görmüştü. Babası ısrar etmiş, annesini hızla çevresinde döndürüp öpmüş ve ''Hadi Anya, sadece bir seferlik'' demişti. Meredith dolabın arkasına uzanıp paltoyu çıkardı. Palto parlak mavi kaşmirdi. Kırklı yılların klasik stilindeydi. Geniş omuzları, dökümlü bir beli, geniş manşetli kolları vardı. Oymalı şeffaf düğmeleri boğazdan bele kadar uzanıyordu. Meredith paltoyu giydi. İpek astarı çok yumuşaktı. Şaşırtıcı bir şekilde üzerine oldukça iyi olmuştu. Bunu giymek Meredith'in annesini yaşlı biri yerine genç, gülümseyen ve kaşmirin verdiği hissi çok seven bir kız olarak hayal etmesine yol açmıştı. Ama annesi bu paltoyu sevmemiş, nadiren giymişti. Ama onu atmıştı da ve bu kadar az hatıra eşyası saklamış olan bir kadına göre bu palto saklamak için tuhaf bir şey. Annesi babasının duygularını incitmek istemediyse başkaydı tabii. Pahalı bir şey olmalıydı. Meredith ellerini paltonun cebine sokup kapının arkasındaki büyük boy aynaya kendine bakmak için şöyle bir döndü. O zaman cebin arkasındaki astarın içine dikilmiş saklı bir şey olduğunu hissetti. Gizli cebin yıpranmış ucunu bulmaya çalıştı ve birkaç saniye uğraştı. Nihayet iki çocuğun yırtılmış, buruşmuş, siyah beyaz bir fotoğrafını çıkardı. Fotoğrafa baktı. Hafifçe bulanıktı. Kağıt o kadar buruşuk ve üzerindeki çizgiler o kadar derindi ki açıkça görmek çok zordu. Ama yaklaşık 3-4 yaşlarında el ele tutuşmuş iki çocuk vardı. Meredith başlangıçta çocukların kendisi ve Nina olduklarını düşündü. Ama sonra giydikleri modası geçmiş kalın paltoları ve çizmeleri fark etti. Fotoğrafın arkasını çevirdi ve bir kelime yazılı olduğunu gördü. Rusça. Meredith. Meredith'in yüzü Nina'nın bir fil gibi gürültü çıkararak merdivenlerden yukarı çıktığını fark etmeden önce suçluluk duygusuyla kızardı. Meredith dolabın kapısını açtı. Buradayım Nina. Haki renkli bir pantolon, aynı renkte bir tişört ve tırmanma botları giymiş olan Nina, safariye gitmeye hazır gibi görünüyordu. İşte buradasın. Ben de seni arı. Meredith Nina'nın kolundan tutup dolabın içine çekti. Annem hala mutfakta mı? Bir üçüncü dünya ülkesine yetecek kadar ekmek pişiriyor. Evet. Neden? Meredith elini paltonun cebine soktu. Bak ne buldum. Gizlice bir şeyler mi aradın? Cici kız, buna cesaret edebileceğini düşünmezdim. Sadece bak. Nina fotoğrafı alıp uzun süre sonra arkasını çevirdi. Kelimeye bir an göz attıktan sonra tekrar arkasını çevirdi. Vera ve Olga mı? Meredith'in kalbi gerçekten duracakmış gibiydi. Sence öyle mi? Bu çocuklar oğlan mı kız mı anlayamıyorum. Ama şu biraz anneme benziyor. Sence de öyle değil mi? Doğrusu bilmiyorum. Bunu ne yapmalıyız? Nina düşündü. Şimdilik burada bırak. Onu yanımıza alırız. Er ya da geç bunu anneme soracağız. Eşyalarını karıştırdığımı anlayacak. Hayır, benim yaptığımı anlayacak. Ben bir gazeteciyim, hatırladın mı? Burnumu sokmak benim işimin tamamında var. Ve Daisy'den babamla evlendiğinde annemin hasta olduğunu öğrendim. Onun öleceğini düşünmüşler. Annem mi? Hasta mı? O hiç üşütmez bile. Biliyorum. Tuhaf ya. Nina, şimdi planından eminim, dedi. Ne planı? Sana akşam yemeğinde anlatırım. Annemin de bunu duyması gerekiyor. Hadi gidelim. Meredith fotoğrafı sakladığı yere geri koyup paltoyu yeniden yerine asarken Nina açıkça görülen bir sabırsızlıkla onu bekledi. Birlikte aşağıya indiler. Annesi mutfak masasında oturuyordu. Tezgahın üzerinde düzinelerce ekmek somunu ve çevresinde Çin restoranından birkaç tane torba vardı. Nina Çin yemeklerini masaya taşıyıp beyaz kartonları, vodka şişesi ve şot bardaklarının etrafına yerleştirdi. Meredith, ben bunun yerine şarap içebilir miyim? Dedi. Nina dalgın bir şekilde üç yerine iki bardak doldurarak, elbette, dedi. Annesi, neşeli görünüyorsun, dedi. Meredith kız kardeşi onun karşısına oturduğunda, postacı geldiğinde sevinen bir Pekin köpeği gibi, diye ekledi. Nina bardağını kaldırarak, bir sürprizim var, dedi. Şerefe! Meredith, nedir? Diye sordu. Nina etli brokoliye uzanıp birazını kendi tabağına koyarak, önce konuşalım, dedi. Bir düşünelim. En sevdiğim şey seyahat etmek. Bütün biçimleriyle tutkuyu seviyorum ve erkek arkadaşım onunla evlenmemi istiyor. Bu son söylediği Meredith'i şok etmişti. Çok özel bir şeydi. Şaşırtıcı bir şekilde Meredith buna yetişmeye karar verdi. Güzel şeyler için alışveriş etmeye bayılıyorum. Eskiden Belle Noce hediyelik eşya dükkanı zinciri açmayı hayal ediyordum ve kocam beni terk etti. Annesi başını kaldırıp sert bir şekilde baktı ama hiçbir şey söylemedi. En sonunda Meredith, ne olacağını bilmiyorum, dedi. Sanırım belki aşk öylece yok olabilir. Annesi, hayır yok olmaz, dedi. Öyleyse nasıl? Annesi, sıkıca tutunursun, dedi. Ellerin kanayıncaya kadar ve yine de bırakmazsın. Nina, sen ve babam bu kadar uzun süre böyle mi mutlu oldunuz? Diye sordu. Annesi eriştelerin servis kaşığına uzandı. Elbette bundan bahsediyorum. Nina annesine, sıra sende, dedi. Meredith kardeşini tekmeleyebilirdi. İlk kez gerçekten konuşuyorlardı ve Nina bunu hemen yeniden bir oyuna dönüştürmüştü. Annesi yemeğine baktı. Yapmayı en sevdiğim şey yemek pişirmek. Soğuk bir gecede ateşi hissetmeyi çok seviyorum. Ve annesi durakladı. Meredith kendini öne doğru eğilirken buldu. Ve birçok şeyden korkuyorum. Annesi çatalını alıp yemeğini yemeye başladı. Meredith şaşkınlık içinde kalarak arkasına yaslandı. Annesinin bir şeylerden korktuğunu hayal etmek imkansızdı. Ama yine de bunu açıklamıştı. Öyleyse doğru olmalıydı. Meredith, seni korkutan nedir? Diye sormak istedi ama cesaret edemedi. Nina gülümseyerek, sürprizimin zamanı geldi, dedi. Alaska'ya gidiyoruz. Meredith kaşlarını çatarak, biz kim? Dedi. Sen, ben ve annem. Nina uzanıp 3 tane bilet çıkardı. Bir yolcu gemisiyle. Meredith hiçbir şey söyleyemeyecek kadar afallamıştı. Herhangi bir şey, çalışması gerektiği, köpeklerin yalnız bırakılmayacağı gibi bir şeyler söyleyerek Nina ile tartışması gerektiğini biliyordu. Ama gerçek şuydu ki gitmek istiyordu. Meyve bahçesinden, ofisten ve Jeff'le yapması gereken konuşmadan uzaklaşmak istiyordu. Daisy depoyu idare edebilirdi. Annesi yavaşça başını kaldırdı. Yüzü solgundu ama mavi gözleri bu solgunluğun içinde yanıyormuş gibi görünüyordu. ''Beni Alaska'ya mı götürüyorsun?'' ''Neden?'' ''Nina sadece. Bunun hayalin olduğunu söyledin.'' dedi. Meredith onu öpebilirdi. Kız kardeşinin sesinde öylesine bir yumuşaklık vardı ki. ''Ve sen de bunu söyledin Mer?'' dedi. Annesi başını sallayarak ''Ama?'' dedi. ''Nina, buna ihtiyacımız var.'' dedi. ''Üçümüz birlikte olmaya ihtiyacımız var ve annemi Alaska'ya görmesini istiyorum.'' Annesi ''Hikayenin geri kalanı karşılığında.'' dedi. Masaya garip bir sessizlik çöktü. ''Evet, biz bütün hikayeyi duymak istiyoruz anne. Ama bunun onunla ilgisi yok. Hep Alaska'ya gitmenin hayalini kurduğunu söylediğinde yüzünü gördüm. Sen bu yolculuğun hayalini kurdun. Meredith'le seni götürmemize izin ver.'' Annesi ayağa kalkıp yemek odasındaki Fransız stili kapılara gitti. Orada şimdi açılmış renkli çiçeklerle dolu olan kış bahçesine baktı. ''Ne zaman gidiyoruz?'' Ertesi sabah Nina elinde kamerasıyla çit çizgisinde durmuş işçilerin akın akın araziye gelmelerini seyrediyordu. Kadınlar soğuk hava depolarından tüm dünyaya gönderilecek olan elmaları paketleyecekleri barakalara doğru gidiyordu. Nina onların birkaç ay içinde hasadı kalitesine göre sınıflandırmakla meşgul olacaklarını biliyordu. Baştan aşağı bütün sıralarda rengi solmuş kot pantolon giyen, çoğu simsiyah saçlı işçiler, dalların altındaki merdivenlerden inip çıkıyor, elmaları böceklerden ve doğa şartlarından korumak için dikkatli bir şekilde yeni açan elma çiçeklerini elleriyle sarıyorlardı. Kirli, mavi bir araba garajın önüne gelip park ettiğinde Nina neredeyse eve girmek üzereydi. Arabanın şoför kapısı açıldı. Nina'nın tek gördüğü, arasına beyazlar karışmış, dağınık saçlardı ve Nina ona doğru koşmaya başladı. "Danny!" diye bağırarak öyle sert bir şekilde kendini onun kollarına attı ki, Danny arkaya doğru sendeleyip arabaya çarptı. Ama yine de Nina'yı tutmayı başardı. ''Sen izini bulması kolay bir kadın değilsin Nina Wilson.'' Nina gülümseyerek elini tuttu. ''Hiç de fena değilsin. İşte sana etrafı gezdireyim.'' Beklenmedik bir gururla Nina ona babasının çok sevdiği meyve bahçesini gezdirdi. Arada bir geçmişinden anılar paylaştı, çoğunlukla annesinin anlattığı masaldan bahsetti. En sonunda ''Neden buradasın?'' dedi. Danny ona gülümsedi. ''Her şey sırayla aşkım. Yatak odan nerede?'' ''İkinci katta.'' ''Kahretsin.'' dedi. ''Beni çalıştıracaksın.'' Nina onun kulağını öperek ''Harcadığın zamana değmesini sağlayacağım, söz veriyorum.'' dedi. Danny onu merdivenlerden yukarı küçük bir kızken kullandığı odaya taşıdı. Danny odanın köşesinde yerde duran tozlu kırmızı beyaz pomponlara bakarak ''Bir amigo kız ha?'' dedi. ''Nasıl oldu da ben bunu hiç öğrenmedim?'' Nina onun gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. Elleri giysilerini çıkarırken acele ediyordu. Danny'nin dokunuşunu beklemek harika bir işkence gibiydi. İkisi de çırılçıplak kalıp yatağa yattıklarında Danny, Nina'nkine eş bir tutkuyla onu okşamaya başladı. Onun için yanıp tutuşuyordu. Bunu söylememenin başka bir yolu. Ve doyuma ulaştığında bu o kadar yoğundu ki Nina kendini paramparça olmuş gibi hissetti. Sonra Danny tek dirseğinin üzerinde dönüp ona baktı. Yüzü çok fazla brozlaşmış ve kırışmıştı. Gözlerindeki kırışıklıklar küçük beyaz bıçak izleri gibiydi. Sevişmeleri sırasında saçları karışmış ve düzinelerce kıvırcık siyah kanada dönüşmüştü. Gülümsüyordu. Ama gülümsemesinde bir şey saklıydı ve gözlerindeki bakış neredeyse hüzünlüydü. ''Bana neden burada olduğumu sormuştun?'' Kıza soluklanması için bir şans ver, olmaz mı? Deni usulca. Soluk alıyorsun dedi. Bu iki kelimeyle ve gözlerindeki bakışla Nina her şeyi biliyordu. Bu kez ona bakmak için Nina'nın kendini zorlaması gerekti. Tamam, dedi. Neden buradasın? Atlanta'daydım. Buraya çok yakındı. Nina, Atlanta mı? Dedi. Ama Atlanta'da ne olduğunu biliyordu. Her gazeteci bilirdi. CNN, bana kendi programımı önerdiler. Dünyanın her tarafından kapsamlı hikayeler. Gülümsedi. Yoruldum Nance. Yıllardır gezip dolaşıyorum. Sakat bacağım sürekli ağrıyor ve 20 yaşındakilerle aşık atmaya çalışmaktan bıktım. Fakat en çok da bu kadar yalnız olmaktan bıktım. Dönecek bir yerim olsaydı dünyayı dolaşmaya aldırış etmezdim. Nina yüzünde donuk bir ifadeyle. Tebrikler, dedi. Deni. Evlen benimle, dedi. Mavi gözlerindeki içtenlik Nina'nın ağlamak istemesine neden oldu. Nina tuhaf bir şekilde onun daha fazla fotoğrafını çekmeliydim diye düşündü. Yüzüne dokunup yanağının alışılmadık yumuşaklığını hissederek eğer evet dersem dedi. CNN'i unutur ve benimle Afrika'da kalır mısın? Ya da belki Orta Doğu'ya ya da Malezya'ya gider misin? Cuma günü güzel Tayland yemeklerine ihtiyacım var diyebilir miyim? Ve bir uçağa atlayabilir miyiz? Bütün bunları yaptık aşkım. Peki ben Atlanta'da ne yapacağım? Mükemmel kayısılı turta yapmayı öğrenip eve geldiğinde bir bardak viskiyle seni mi karşılayacağım? Hadi ama Nils, senin kim olduğunu biliyorum. Nina birdenbire sanki düşüyormuş gibi hissetti. Biliyor musun? Karnı ağrıdı, gözleri yandı. Nasıl evet diyebilirdi? Nasıl hayır diyebilirdi? Bu adamı seviyordu. Bundan emindi. Ama ya gerisi? Evlenmek, şehirde bir ev ya da banliyöde bir yer, sürekli bir adres. Bununla nasıl başa çıkabilirdi? Her zaman istediği tek hayat, şimdi sahip olduğu hayattı. Kolayca bir yere yerleşemezdi. Bu üzerinde durdukları zeminin düz olmasını seven babası gibi erkekler ya da kız kardeşi gibi kadınlar içinde. Ve eğer Deni gerçekten Nina'yı seviyorsa bunu bilirdi. Sadece bir hafta sonu için benimle Atlanta'ya gel. İnsanlarla konuşur, senin için nelerin uygun olduğuna bakarız. Sen dünyaca ünlü bir foto muhabirisin Tanrı aşkına. Sana bir iş vermek için birbirleriyle yarış edecekler. Hadi aşkım bize bir şans ver. Annem ve Meredith'le Alaska'ya gidiyorum. Seni zamanında geri getiririm, yemin ederim. Ama Masal, yapmam gereken daha çok araştırma var. Şimdi bu hikayeyi bırakamam. Belki iki hafta içinde işimiz bittiğinde... Deni ondan uzaklaştı. Her zaman peşinden gidecek başka bir hikayen olacak. Öyle değil mi Nens? Bu haksızlık. Bu benim aile geçmişim. Babama verdiğim söz. Bundan vazgeçmemi isteyemezsin. Ben bunu mu istedim? Ne demek istediğimi biliyorsun. Çünkü sana evlenme teklif ettiğimi sanıyordum ve bir cevap almadım. Bana biraz daha zaman ver. Deni öne doğru eğilip onu öptü. Bu sefer öpüşü yavaş, yumuşak ve hüzünlüydü. Ve Nina'yı tekrar kollarına alıp onunla seviştiğinde, Nina daha önce bilmediği yeni bir şey öğrendi. Seks birçok şey demek olabilirdi. Bunlardan biri de vedaydı. 30. ayrımın sonu. Sayfa no 324. Devamı 31. ayrımda.